İçimizdeki Şeytan, Tolstoy.
Ayrım 27.
Sabahleyin köyün muhtarı oğlunu İvan'ı çağırmaya gönderdi. İvan amca, baban ölmek üzere, seninle helalleşmek istiyor dedi. İvan babasını bile unutmuştu. Çocuğun ne dediğini anlamayarak, ne babası, kim istiyor dedi. Muhtarın oğlu tekrar, seni baban istiyor, vedalaşmak için seni çağırıyor. Bizim evde ölmek üzere, kalk da gidelim İvan amca diyerek onun elinden çekti. Birlikte babasının olduğu eve gittiler. İhtiyar adam evden çıkarılırken üzerine düşen ateşli saplarla yanmıştı. Onu alıp köyün öbür ucundaki muhtarın evine götürmüşlerdi. İvan babasının yanına geldiğinde orada sadece muhtarın karısı ve çocukları vardı. Herkes yangın yerine gitmişti. İhtiyar elinde bir mumla peyke üzerinde yatıyor, yüzünü yana çevirmiş kapıya doğru bakıyordu. Oğlu içeri girince kımıldayarak oğlunun yaklaşmasını istedi. İvan yaklaşınca ihtiyar, "Gördün mü İvan, sana söylememiş miydim, köyü kim ateşe verdi?" diye sordu. "O baba, o, onu gözümle gördüm. Benim gözlerimin önünde ateşi çatıya attı. Eğer onun ilkin tutuşturduğu sapları ayaklarımla söndürseydim bunların hiçbiri olmayacaktı." "İvan, bak ben ölüyorum. Sen de bir gün öleceksin. Doğruyu söyle, suç kimde?" İvan babasına bakıyor, susuyor, bir kelime bile söylemiyordu. "Allah için doğruyu söyle, suç kimde? Ben sana önceden söylememiş miydim evladım?" İvan ancak o anda kendine gelmiş, her şeyi anlamıştı. Burnuyla hızlı hızlı nefes alıyordu. "Kabahat bende baba," dedi ve diz çökerek ağlamaya başladı. "Beni affet baba. Sana karşı da, Allah'a karşı da suçluyum," dedi. O anda ihtiyar mumu sol eline aldı, sağ elini alnına götürerek haç çıkarmak istedi ama yapamadı. Durdu ve "Allah'ım sen büyüksün," diye bir dua mırıldandı. Sonra gözlerini oğluna dikerek, "İvan, ey İvan," dedi. "Ne var baba?" dedi. "Ne olacak?" İvan ağlıyordu. "Bilmiyorum baba. Bundan sonra nasıl yaşayacağımı bilemiyorum." İhtiyar gözlerini yumup son kez kuvvetini topladı ve diliyle dudaklarını ıslattı, gözlerini tekrar açarak. "Yaşarsınız oğlum. Allah'ı içinizde duyarsanız yaşarsınız," dedi ve biraz sustuktan sonra gülümseyerek şunu söyledi. "Bak İvan, yangını kimin çıkardığını kimseye söylemeyeceksin. Şunu unutma ki sen birinin bir günahını örtersen Allah senin iki günahını örter." İhtiyar bunları söyledikten sonra mumu iki eliyle tutup kalbinin altına götürdü, iç çekti ve öldü. İvan hakikati görmüştü. Gavrilo'yu ele vermedi, kimse de yangının nasıl çıktığını öğrenemedi. Artık İvan Gavrilo'ya kızmıyor, Gavrilo İvan'ın neden kendisini ele vermediğini düşünüyor ve şaşırıyordu. Önceleri Gavrilo İvan'ın bir şey yapmasından korktu. Fakat zamanla bu korkusu kayboldu. Erkekler ve kadınlar birbirleriyle kavgayı bıraktılar. Köy yeni baştan kuruldu, yine iki aile aynı avlu içinde yerleşti. O zamandan sonra İvan ve Gavrilo tıpkı babalarının zamanında olduğu gibi iyi birer komşu oldular. İvan babasının dediklerini hiç aklından çıkarmadı. Ateşi kıvılcımken söndürmek lazımdı. O günden sonra birisi İvan'a kötülük etse o öç almıyor, işi düzeltmeye çalışıyordu. Kendisine küfredene küfürle karşılık vermiyor, karşısındaki adamı iyi konuşmaya teşvik ediyordu. Kadınlara ve çocuklara da böyle olmaları gerektiğini söylüyordu. İşte İvan Şerbakov bu şekilde vaziyetini düzeltti, sonunda da huzurlu bir yaşama kavuştu. İçimizdeki Şeytan. Ben derim ki, bir kadına şehvetle bakan her insan onunla kalben zina etmiş olur. Eğer sağ gözün seni günaha sokarsa onu çıkar at. Zira vücudunun bir parçasının yok olması tüm vücudunun cehenneme atılmasından daha iyidir. Eğer sağ elin seni günaha sokarsa onu kes at. Çünkü vücudunun bir parçasının yok olması tüm vücudunun cehenneme atılmasından daha iyidir. Matta 5, 28-30 1. Bir zamanlar Yevgeni İrtenyev adında geleceği parlak bir genç vardı. İyi bir yaşantısı olması için bütün imkanlar sağlanmıştı ona. İyi bir aile terbiyesi görmüştü. Petersburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başarılı bir öğrencilik yapmıştı. Kısa zaman önce ölen babasının sayesinde yüksek sosyetenin içine girmişti. Bakanın kendisine arka çıkmasıyla bakanlıkta bir memuriyete atanmıştı. Nasıl olduğu konusunda şüpheler olmakla beraber hatırı sayılır bir serveti vardı. Yengeni'nin Andrei adında muhafız askerler bölüğünde görev yapan bir kardeşi vardı. Andrei ve Yevgeni babalarından 6,000 ruble alıyorlardı. Babaları ise anneleriyle birlikte yabancı memleketlerde dolaşır, Petersburg'da yaşardı. Böyle bir hayat içinde servetinin yarısını batırmıştı. Yazları 2 aylığına çiftliğe uğrar ama hiçbir işle ilgilenmezdi. Her işi fazlasıyla güvendiği kahyasına bırakırdı. Fakat kahya çiftlik işleriyle hiç ilgilenmeyen bir adamdı. Babaları ölünce kardeşler mirası paylaşmak için gelmişlerdi. Fakat babalarının borçlarının bir hayli kabarık olduğunu gördüler. Danıştıkları avukat sadece 100,000 ruble değerindeki büyük annelerinin çiftliğini alarak mirastan vazgeçmelerini söyledi onlara. Komşu çiftliğin sahibi ise borçlar önemsenmeden işlerin yoluna konulabileceğini, böylece çiftliğin bir kısmının kurtarılabileceğini söylüyordu. Bunu yapabilmek için de ormanı ve boş tarlaları satmayı, buna karşılık 4000 dönümlük verimli araziyle 200 dönümlük şeker fabrikasını elde tutmayı öneriyordu. Fakat bunların gerçekleşmesi için köyde kalmak, bütün işlerle ilgilenmek, akıllıca hesap yapmak gerekiyordu. Bu tavsiyeler üzerine Yevgeni bahar geldiğinde çiftliğe gitti. Her şeyi inceledikten sonra memurluktan ayrılarak annesinin yanına çiftliğe yerleşti. İdareyi eline alarak çiftliğin büyük bir kısmını kurtarmaya karar verdi. Kardeşi Andrei'ye bir teklif sunarak isterse her yıl 4,000 ruble verebileceğini söyledi. Böylece kardeşiyle anlaştıktan sonra annesinin yanına büyük eve yerleşti. Sonra da ihtiyatı elden bırakmadan canla başla işe koyuldu. Bilindiği üzere çoğunlukla ihtiyarlar muhafazakar, gençler yenilikçidir. Fakat bu düşünce pek doğru değildir. Çünkü asıl muhafazakarlar gençlerdir. Gençler nasıl yaşamak gerektiğini düşünmezler ya da buna vakit bulamazlar. Bu yüzden de eski alışılmış hayatı örnek kabul ederler. Yevgeni de aynen böyle yaptı. Köye yerleştikten sonra kötü bir idareci olan babasını değil de dedesini örnek aldı ve çiftliği onun zamanındaki gibi canlandırmayı hedefledi. Sadece evde, bahçede ve çiftlikte zamanının gerektirdiği bazı değişiklikleri yapacaktı. Her şeyi dört başı mamur yerine getirecek, çevresindeki insanları memnun edecekti. Bunun için de sıkı çalışması gerekiyordu. Borçlarını kapatmak için toprakların bir kısmını satması, ödeme zamanını erteletmesi lazımdı. Aynı zamanda şeker fabrikasının da içinde olduğu 400 dönümlük Semyonovskoye malikanesi ırgat ve kölelerle idare edilemiyordu. Evde ve bahçede işler çığırından çıkmıştı ve bir şeyler yapılmalıydı. Yevgeni'nin işi çoktu fakat bu işlerle uğraşacak kadar güçlüydü. Ruhu da bedeni de çok güçlüydü. Henüz 26 yaşındaydı. Orta boylu, iri yapılı, kaslı, sevimli, cana yakın bir gençti. Kırmızı yanakları, parlak dişleri vardı. Saçları seyrek, yumuşak ve kıvırcıktı. Vücudundaki tek kusuru gözlerindeki miyoptu. Fakat buna gözlük takarak kendi sebep olmuştu. Şimdi de burnunun üzerine iz bırakan gözlüğünü takmadan yürüyemiyordu. Karakteri iyiydi. Bütün tanıdıklarına kendini sevdirmişti. Hele annesi onu herkesten çok severdi. Kocası öldükten sonra sadece sevgisini değil, bütün hayatını da oğluna vermişti. Annesinden başka lise ve üniversite arkadaşları da onu çok sever ve sayardı. tanıştığı tüm insanlar üzerinde aynı etkiyi bırakırdı. Açık renkli, temiz bir yüzü, yalan, hile sezilmeyen gözleri vardı. Sözlerine inanmamak imkansızdı. Bu karakteri ona işinde de fayda getiriyordu. Başkalarına kredi vermeyen tüccarlar ona güveniyorlardı. Kötülüğü huy edinmiş, başkalarını aldatmaktan çekinmeyen kahya ile muhtar bile bu cana yakın dürüst adamla konuşunca onun etkisi altında kalır, ona kötülük etmeyi akıllarından geçirmezlerdi. 1 Mayıs sonuydu. Yevgeni rehindeki arazisini tüccara satmak için şehre indi ve toprağı rehinden kurtardı. Gelirken de küçük bir çiftlik kurmak, at, öküz, araba, takım, taklavat almak için yine aynı tüccardan para çekti. İşler yoluna girmişti. Ormandan keresteler taşınıyor, marangozlar harıl harıl çalışıyor, 80 arabada gübre getirilmişti çiftlik için. Fakat yine de pamuk ipliğine bağlıydı her şey. 2. Yevgeni bu işlerle uğraşırken kendisini oldukça üzen bir olayla karşılaştı. Şehirde kaldığı yıllarda günlerini ve gecelerini bütün bekar erkeklerin geçirdiği gibi geçiriyordu. Yani her türlü kadınla düşüp kalkıyordu. Çok zampara değildi belki ama keşiş de sayılmazdı. Kadınlarla düşüp kalkma işini de sadece vücudunun, sağlığı ya da zekasının gelişmesi için yapıyordu. Bu olay 16 yaşındayken başlamıştı ve bugüne kadar her şey yolunda gitmişti. Kendini bu sefil hayata kaptırmadan, hiç aşık olmadan, hiç hastalanmadan yaşıyordu. İlk defa Petersburg'da terzi bir kadınla birlikte olmuştu. Fakat daha sonra kadın iyice yoldan çıktı. Yevgeni'yi de aradığını hiç zorluk çekmeden başkasında buldu. Köye geleli 2 ay olmuştu. Şehirdeki hayatını burada yaşamasına imkan yoktu. Ne yapacağını bilemiyordu. Zoraki yaptığı bu perhiz onu kötü yönde etkilemeye başlamıştı. Bunun çaresi için şehre mi gitmeli, nereye nasıl gitmeli diye düşünüp duruyordu. Bu iş onu çok rahatsız ediyordu çünkü bunun vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğuna inanmıştı. Artık hür olmadığını hissediyordu. İster istemez her kadına gözü takılıyordu. Kendi köyünden bir kızla veya kadınla münasebet kuramazdı. Bu doğru değildi kendi ilkelerine göre. Zaten babasının ve dedesinin öbür çiftlik sahiplerinden tek farkı buydu. Onlar kendi köleleriyle asla ilişki kurmamışlardı. Kendisi de onlar gibi hareket etmeliydi. Verdiği bu kararın daha sonra sabit fikre dönüştüğünü fark etti. Eğer şehre gidecek olursa başına kötü şeyler gelebilirdi. Bu düşüncelerinin etkisiyle verdiği karardan vazgeçti. Zaten kölelik kanunla kaldırılmıştı. Öyleyse bu işi burada yapmasına bir engel yoktu. Kendi kendine bu işi öyle yapmalıyım ki kimse anlamamalı. Hem zaten bu sağlığım için gerekli bir şey. Yoksa zevk olsun diye yapmıyorum diyordu. Böyle konuşmasına konuşuyordu ama sıkıntısı daha da artmıştı. Köylülerle, muhtarla ya da marangozla konuşurken lafı hep kadınlara getiriyor, sonra da konuşmayı uzattıkça uzatıyordu. Gittikçe kadınlarla daha fazla ilgilenmeye başlamıştı.
Ayrım sonu.